Ayrım 28.
Sayfa 559. Zaman zaman nüfus sayımlarında özürlü nüfusun demografik özelliklerini anlama çabaları, bu ve diğer bazı nedenlerle gerçek bilgiler ortaya çıkaramamaktadır. Genel nüfus sayımlarında gerçek özürlü sayısı ve bu kişilere ait bilgilerin sağlıklı olarak edinilememesinin diğer nedenleri arasında, sayımı yapan görevlinin hane halkından özürlü bulunup bulunmadığına ilişkin karar verme konusunda eğitimli olmaması, beyanda bulunan ya da özürlü olduğu düşünülen kimsenin her durumda özürün gerçek yönleriyle farkında olamaması, beyan karşısında bunu denetleyecek sağlık ve sosyal kurumların yeterli olmaması gibi nedenler sayılmaktadır. Yoksa genel nüfus sayımlarında sorulacak yasak savma kabiliğinden bir iki soruyla böyle ayrıntılı bir demografik bilginin toplanması mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizdeki genel nüfus sayımları sonucu ortaya konan özürlülere ilişkin bilgiler gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Eğitim olanağından yararlanamamış bazı körler bulundukları sosyal ve ekonomik koşullara göre ailenin kendilerine verdiği bir takım bağ bahçe işleri, hayvan yetiştiriciliği, ev işlerinde yardım, bazı el becerisine dayalı işler yaparak aileye yardımcı olmaya çalışmaktadır. Geleneksel yaşam biçimi içinde bazı körler halk çalgısı bağlama olmak üzere çeşitli müzik enstrümanlarını usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenerek içinde bulundukları toplumun eğlence ihtiyacını gidermeye, kimileri de hafızlık, vaizlik ve müezzinlik yaparak dini yönden içinde bulundukları topluma hizmet etmeye çalışmaktadır. Eğitimden yararlanamamış olsa bile bu durumdaki körlerin çoğunluğunun amacı da diğer insanlar gibi aileye yük olmamak, geçerli, düzenli bir iş sahibi olmaktır. Bu nedenle büyük bir kısmı iş bulunması için iş kurumuna kayıt olmaktadır. Ne var ki genellikle kalifiye olmayan bu kimselere iş bulunamamakta veya yıllar yılı bıkmadan usanmadan bu kurumun kapılarını aşındırmaları gerekmektedir. Son yıllarda basın organlarıyla da ilan edilen çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının özürlü kontenjanını doldurmak üzere yalnızca özürlüler arasında açtığı sınavlarla özürlü personel alım uygulaması bu sorunu yeterince çözmeye yetmemektedir. Anadolu'nun başta Güneydoğu olmak üzere bazı yöreleri körlerin yoğun bulunduğu yerler olarak bilinmektedir. Son zamanlara kadar trahom hastalığının Güneydoğu Anadolu'da çok sayıda kişinin kör olmasına yol açmasıyla bu bölgede körlerin toplum içinde sıklığı fazla ola gelmiştir. Bugün hala bu durum yer yer devam etmektedir. Büyük çoğunluğunun eğitim olanağı bulamadığı bu bölgede yaşayan kör nüfus, başta hasır işleri olmak üzere yukarıda saydığımız diğer işlerle uğraşmakta, genellikle birçok olanaktan yoksun zor bir yaşam sürdürmektedir. Körler okullarının, rehabilitasyon merkezlerinin ve körler derneklerinin bulunduğu yöreler, kör nüfusun genel nüfus içinde yoğunluğunun fazla olduğu yerler olarak kabul edilmektedir. Daha önce değinildiği gibi okul çağını geçirmiş ya da okullarda bazı konularda yeteri kadar eğitilememiş körlerin rehabilite edilebilmesi için gönüllü kuruluşlar ve devletin işbirliğiyle önce 1973 yılında İstanbul, 1982 yılında da Ankara'da birer körler rehabilitasyon merkezi kurulmuştur. Bu kurumların yönetimi 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu yürürlükten kaldıran 1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Kanunu'nun kabulünden sonra kurucu vakıflarla imzalanan protokoller çerçevesinde genel müdürlük ile birlikte yürütülmektedir. Bu merkezlerde yılda 5,5 aylık iki devre halinde yürütülen paket program eğitimle genellikle 17-35 yaş arası körlere günlük yaşamlarında gerek duydukları çeşitli beceriler, bağımsız hareket, kişisel bakım, yemek yapma vesaire öğretilirken Braille yazı, aritmetik bilgisi, el becerileri ağırlıklı işler ve santral operatörlüğü, montaj ve paketlemeye dayalı bazı işler de öğretilmektedir. Her iki merkezin yılda ortalama 100 kişi mezun etmesiyle kör toplumunun rehabilitasyon ihtiyacının karşılanamayacağı bir gerçektir. Kişileri daha değişik konularda eğitecek, onlara yeni işler ve meslekler öğretecek, kişisel farklılıklara uygun eğitim programları uygulayabilecek yeni rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Genellikle Batı modelinden esinlenen her iki rehabilitasyon merkezinin yanı sıra daha çok kırsal kesime yönelik yaşam koşullarının ve tarım işlerinin öğretildiği genellikle kursu görecek kişinin yaşadığı ortamda eğitilmesi temeline dayalı toplum tabanlı rehabilitasyon uygulamasına geçilmelidir. Bu konuda başta Endonezya, Cezayir, Hindistan gibi ülkelerdeki uygulamalar incelenmeli, son yıllarda körlerin rehabilitasyonu konusunda ortaya çıkan eğilimler ve gelişimler ülkemiz koşullarında yeniden değerlendirilmelidir. Eskişehir'de 3. bir rehabilitasyon merkezi kurulmuş ve 1998 yılında faaliyete başlamıştır. Başlangıçta yalnızca körler için ülkenin gerçekleri doğrultusunda tarımsal konularda meslek eğitimi yapacağı ilan edilen bu tesisin açılmasına yakın, bütün özür gruplarının rehabilitasyon ihtiyacına yönelik şekillendirilmesi, ülkemizdeki rehabilitasyon stratejilerinin doğru anlaşıldığı konusunda güçlü kuşkular uyandıran bir durum olmuştur. Ayrıca tüm özür gruplarından kimselerin bir arada bulundurulmasının yönetim kolaylığı dışında bir anlamının olamayacağı kolayca anlaşılabilecek bir durumdur. Tüm özür gruplarından kimselerin bir araya konduğu tek kurum kuşkusuz Eskişehir'deki rehabilitasyon merkezi değildir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara'daki Saray Rehabilitasyon Merkezi de yaklaşık 5000 kişinin bulunduğu büyük bir yerleşkedir. Bu kampüs de yalnızca özürler değil, gerçekte bir arada bulunmaları yarardan çok sakınca getiren grupları aynı ortamda tutan ve kişilerin sosyalleşmesine ve toplumla kaynaşmasına engel olan bir yapı arz etmektedir. Mevcut körler rehabilitasyon merkezlerinin uyguladığı meslek eğitimi tartışmaya son derece açık bir konudur. Rehabilitasyon merkezlerinin özellikle iş eğitim programı, montaj, paketleme, santral operatörlüğü ve benzerleri daha çok kentlerde geçerli işlerdir. Bu merkezlerin mezun verdiği ilk yıllarda hemen hemen tüm mezunlara çeşitli sanayi kollarında iş bulunurken, iş bulma oranı son yıllarda giderek düşmüştür. Bunun yanında özellikle kırsal yörelerden merkezlere eğitim görmek için gelen körler, buralarda kent yaşamıyla tanışmakta, mezun olduktan sonra genellikle bulunduğu kentte iş bulamasa bile geldiği koşullara dönmek istememektedir. Bunun sonucu olarak bu durumdaki körlerin birçoğu varsa akrabalarının yanında ya da edindiği arkadaşlarıyla iş bulma umuduyla en azından belli bir süre kentte kalmaya çalışmaktadır. Genellikle mutsuzluk içinde köyüne kasabasına dönen körler merkezde geçirdikleri o kısa dönemin tatlı anılarını askerlik hatırası gibi yıllar yılı anlatmaktadır. Verilmekte olan rehabilitasyon eğitimini eleştirmek, eksik yanlarını ortaya koymak bu kitabın asıl amacı olmamakla birlikte konuyla ilgisi bakımından diğer birkaç noktaya da değinmek yararlı olacaktır. Rehabilitasyon eğitimini tamamlayan körler önceki kısımlarda belirtildiği gibi okunacak materyal bulamadıkları için yalnızca kişisel yazışmalarında kullanabildikleri kabartma yazı bilgisini zamanla unutmaktadır. Genel olarak merkezdeki eğitim programı kent yaşamı temel alınarak hazırlanmış olduğundan, kırsal kesimden gelip eğitimini tamamladıktan sonra yeniden geldiği koşullara dönen körlerin birçoğu, merkezde öğrendiği bilgileri kullanma olanağı bulamamakta, bu da yeni gelecek öğrenciler üzerinde düş kırıklığına yol açmakta ve rehabilitasyon eğitimine olan ilgiyi azaltmaktadır. Nitekim öğrenildiğine göre mezunlara iş bulma oranının azaldığı son yıllarda merkezlere eğitim görmek üzere başvuranların sayısında bir gerileme olduğu gözlenmektedir. İstanbul'daki 6 nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi ve Ankara'daki Körler Rehabilitasyon Merkezi kurulduğu tarihlerden bu yana mezun vermekte ve bu mezunların bir bölümü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere sanayinin çeşitli alanlarında başarılı olarak çalışmaktadır. Çoğu kırsal yörelerden gelen bu yeni kitle kendisini ve çocuklarının geleceğini kentte görmekte, kentin son derece zor koşullarla ayak uydurmaya çalışmakta, yaşam mücadelesi vermektedir. Değişik sosyo-kültürel özellikleriyle bu kesim şimdiden kör örgütlenmesinin önemli bir unsurunu oluşturmuş durumdadır. Bu kitlenin örgütler üzerindeki yönlendirici etkisi giderek artmakta, kendi beklenti ve özlemlerini örgütlere taşıyarak daha fazla etkili olmaktadır. Ülkemizde toplumsal hareketliliği, toplumsal olguları ve değişmeleri incelerken, toplumsal göç olgusu ve aile yapısının çok önemli bir yer tuttuğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Türk toplum yapısı ve toplumsal değişmeyle ilgili herhangi bir konuda yapılacak hemen hemen her türlü araştırmada, bu unsurların gereği gibi değerlendirilmesi sonuçta o araştırmanın gerçekçi veriler ortaya koymasını sağlayacaktır. Tanzimatla başlayan ve Cumhuriyet'in ilanıyla ivme kazanan yavaş yavaş değişime uğrayan sosyoekonomik yapı içerisinde aile değişmeye uğramış, küçülmüş, yalnızca ana baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile özelliği kazanmaya başlamıştır. Bu aile tipi kentlerden zaman içinde kırsal kesime doğru bir yayılma eğilimi göstermiştir. Bu yeni sosyoekonomik yapı kendine uygun çekirdek aile tipinin yanı sıra zaman içinde kendine uygun toplumsal ilişkileri ve kurumları ortaya çıkarmış, toplumun yeni baştan örgütlenmesini sağlamış, yeni tip ilişkilerle çağdaş bir görünüm kazanmasına neden olmuştur. Yüzyıllardır yarı kapalı bir ekonomik yaşam sürdüren binlerce küçük yerleşim birimi pazara açılmış, bu toplumsal birimlerde de pazar kuralları geçerli olmaya başlamıştır. Bunun sonuçlarından birisi kapalı bir ekonomi içerisinde kendi kendine yetmekte olan çok sayıda küçük üretici durumundaki köylünün çeşitli nedenlerle sahip olduğu toprağı elden çıkarması olmuştur. Bu durumdaki köylülerin bir kısmı ortakçı, bir kısmı yeni oluşturulan ve ekonomik alanında daha rasyonel çalışan büyük tarım işletmelerinde tarım işçisi olmuş, bir kısmı da işsiz kalarak çareyi kente göç etmekte bulmuştur. Önceleri kendine yeterli ekonomik bir birim olan ailenin uğraştığı işin daha kolay yapılabilmesi amacıyla daha fazla çocuğa sahip olma isteği tercih edilen bir durumdu. Ancak öncelikle Batı Anadolu olmak üzere ülkenin tarım üretimindeki olumsuz gelişmeler, artan olgular nedenleriyle ailede artık fazla çocuk istenmemeye başlanmıştır. Kapalı ekonomik yapı içerisinde her yeni doğan çocuğun ailenin işlerine yardımcı olacağı düşünülebilirken, yeni koşullara ayak uydurmaya çalışan yüz binlerce tarım kökenli aile için her fazla çocuk aileye yeni bir yük getirir hale gelmiş, bu çocuklardan bir kısmı kendi için iyi bir gelecek hazırlamaktan uzak, ailelerinden koparak daha iyi bir yaşam umuduyla uzaklara ve özellikle büyük kentlere göç etmiştir. Kuşkusuz buna kentin cazibesi gibi başka birçok etmeni de eklemek gerekmektedir. Yukarıdaki koşullarda yaşayan, eğitim görmüş ya da görmemiş birçok kör genç ailelerinin yardımcı olamayacağı, içinde yaşadıkları kırsal koşulların kendilerine herhangi bir gelecek vaat etmediği gibi, etmenlerle kentin bilinmezliğini deneme yoluna girmiş, varsa körler örgütlerine katılmış, yoksa kendileri kurmuş, çalışmalarında yer almışlar ve onlara şekil vermiştir. Körleri kırsal yörelerden kopararak kente çeken ve böylece görünür hale getiren bu süreç, Löwenfeld'in Rönesans ve Aydınlanma döneminde başarılı körleri ortaya çıkaran koşulları sıraladığı ifadeleriyle benzerlik göstermektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden ve özellikle 1950'li yılları başından itibaren hızlanan köyden kente göç, geçtiğimiz yıllarda ülke nüfusu içerisinde köy ve kentin oranlarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Göç başladığında nüfusun %65'i köylerde yaşarken ancak %35'i kentlerde yaşamaktadır. Geçen yıllar içerisinde bu yüzdeler tersine dönmüş, nüfus içinde kırsalın payı %30'un altına düşmüştür. Bugünkü kentli nüfusun önemli bir bölümünü yakın geçmişte kırsal yörelerden gelmiş kimselerden oluştuğunu söylemek doğru olur. Bu geniş yeni kentli insan kitlesi, toplumda var olan hemen hemen her türlü siyasi, sosyal ve ekonomik örgütlenmeler, toplumsal parametreler üzerine derin etkiler yapmakta, onların yeniden tanımlanmasına ve bu kurumların yeni baştan örgütlenmesine yol açmaktadır. Kendinden önce kurulmuş olan kentin işleyiş mekanizmasını getirdiği kırsal ölçülerle anlamaya çalışan bu yeni kentli kitle, bu toplumla kaynaşma sürecinde bir değerler karmaşası yaşamakta, bu değerler karmaşası kitlenin geniş olması nedeniyle kentlerin hakim görünümü halini almaktadır. Dinlediği müziğiyle beğenileri geleneksellik, modernlik arasında gidip gelen inanç sistemiyle bu gecekondu kültürünü ayrıntılarıyla ele almak kuşkusuz bu çalışmanın amacı dışındadır. Ne var ki günümüzün kent kültürüne neredeyse tamamıyla damgasını vurmuş olan bu kültürün bazı yönleri, özürlüleri ve bu arada körleri yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle kente göçen bu kör kitlesini anlayabilmek için gecekondu kültürünün bir alt kategorisi şeklinde ele alıp buna göre araştırmalar planlanmalıdır. Türk tipi korumalı iş yerleri. Kitabın önceki bölümlerinde anlatıldığı şekilde Türkiye'de kurumsal anlamda batıdakilere benzer körler için açılmış korumalı iş yerlerine rastlanmamaktadır. Buna karşın körlere yoğun olarak rastlanan Güneydoğu bölgesinin bazı şehirlerinde hasır işlerinin yapıldığı çarşılarda Enç'in belirttiğine göre geleneksel olarak yoğun sayılabilecek bir kör kitlesinin bu işlerle uğraştığına rastlanmaktadır. Bunun dışında belli sayılarda körlerin çalıştığı özel olarak açılmış atölyelere tek tük ve özel koşullarda rastlanmaktadır. Özel koşulların yanı sıra körlerin özel sayılabilecek koşullarda korunduğu müzik alanındaki bazı işler, Türkiye'ye özgü körlere yönelik korumalı istihdam yöntemi olarak sayılabilir. Körlerle ilgili sorunlarla devletin özellikle ilgilenmediği ya da ilgilenemediği Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar uzanan bu geleneğin en somutlaştığı yöntem, körlerden oluşan müzik gruplarının yıllar boyu kışın ilk ve orta dereceli okullarda, yazın kamp, gazino, çay bahçesi, tatil yerleri, köy, kasaba gibi ortamlarda konserler düzenlemesi ve gelir sağlamasıdır. Ağırlıklı olarak müzik eğitiminin verildiği İzmir'de kurulmuş Sağırlar ve Körler Müessesesi'nin mezunlarına iş bulmak amacıyla düşünülmüş bu yöntem ileriki yıllarda farklı şekiller alarak günümüze kadar uygulanmıştır. 1948 yılında temel amacı bu müesseseden mezun olmuş öğrencilerin sanatlarından yararlanarak geçimlerini sağlamaları ve bu arada sağlanacak ortak gelirle ihtiyacı olan körlere yardım edilmesi gibi amaçlarla İzmir'in ileri gelen sanayici iş adamlarının öncülüğünde kurulan Körleri Himaye ve Yardım Derneği, bugünkü Görmeyenleri Koruma Derneği, orkestralar oluşturarak konserler vermeye başlamıştır. Başta Batı müziği ve Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuarlarıyla gittikleri il ve ilçelerde büyük ilgi gören bu orkestralar, öncelikle sinema ve konser salonlarında halk konserleri vermişler, 1950'li yılların sonlarından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda da müzik programları yapmaya yönelmişlerdir. Körlerden oluşan müzik ekiplerinin o yıllarda başlayan ülkeyi köy köy, kasaba kasaba dolaşma serüveni 1997 yılına kadar yoğun bir şekilde sürmüş, o yıldan itibaren giderek sınırlanmıştır. Bu konu başlı başına ele alınmaya değecek kadar zengin deneyim ve anılarla doludur. Çalışma yaşamını düzenleyen mevzuat ve mevcut durum. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde açık istihdamda çalışan körler yok denecek kadar azdır. 1940-47 yıllarında İzmir'deki Körler ve Sağırlar Müessesesi'nde bulunmuş Hatice Sağırlar'ın belirttiğine göre, o sırada oradaki tekel fabrikasında 4 kişinin işe alınmasının körler arasında geniş yankı bulduğunu söylemiştir. Zaten bu yönde ülkede bir yasal düzenleme de mevcut değildir. Korumalı iş yerlerinin tarihinin ele alındığı bölümden anlaşılacağı gibi, bu tür iş yerleri Batı'da diğer gelişmelere paralel olarak körlere de benzer hizmetlerin götürülmesi çabaları sırasında geliştirilmiş, daha çok o günkü anlayışları yansıtır nitelikteki kurumlardır. Körlerin eğitilmesi, meşgul olacakları bir işe alıştırılması her ne kadar kabul görmüş bir görüşse de, gerek işverenlerin körleri işe alma alışkanlığı kazanmamış olması, gerekse körleri zaten böyle işlerde çalışamayacağı, bu nedenle onlara uygun iş yerlerinde çalışmalarının gerektiği şeklindeki düşünceler, korumalı iş yerlerinin kurulup geliştirilmesinde önemli etkenler olmuştur. Bu nedenle körlerin gerçekleştirdiği üretimden sağlanan gelirin bu iş yerlerinin masraflarını bile karşılayamayacağı düşünülerek, bu iş yerlerinin hayır kurumlarınca desteklenmesi yoluna gidilmiş, böylece körlerin yaptığı işler yan uğraşılar şeklinde değerlendirilmiştir. Batı'da değişen koşullara ayak uydurarak varlığını sürdürmekte olan bu tür korumalı iş yerlerinin yanı sıra yine Batı'da bugün korumalı iş yerlerinden çok korumalı istihdam uygulamalarından söz edilmektedir. Buna göre eskiden oluşturulmuş korumalı iş yerlerinin yanı sıra özürlülerin çalışabildiği bir takım işler özellikle yerel yönetimlerce desteklenmekte, üretimden sağlanan gelirin masrafları karşılamadığı durumlarda bu tür kuruluşlar mali katkı yapmaktadır. Böylece daha geniş bir iş yelpazesinde özürlülerin koşullarına uygun iş bulup çalışma olanağı sağlanmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi 1. ve 2. Dünya Savaşı'na katılmış ülkelerde savaş sonunda çok sayıda özürlü ortaya çıkmıştır. Kimi Avrupa devletleri ülkesi için çarpışmış ve sakatlanmış bu geniş kitlenin sorunlarını çözebilmek için çeşitli önlemler almıştır. Bu önlemler arasında bu kimselerin yeni koşullarına uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak da bulunmaktaydı. Bu nedenle istihdamda geniş çaplı bir koruma uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulamanın özü belli sayıdan fazla işçi çalıştıran iş yerlerinin belli oranlarda özürlü işçi çalıştırma uygulaması olmuş, bu yönde mevzuat düzenlemesi yapılmıştır. Daha 2. Dünya Savaşı bitmeden bir yıl önce İngiltere'de özürlülerin istihdamına ağırlık veren özürlüler yasasında 25'ten fazla işçi çalıştıran iş yerlerinin %3 oranında özürlü istihdam etmesi zorunluluk olarak getirilmiştir. Daha önce değinildiği gibi bu yasa 1601 tarihli yoksulluk yasasını yürürlükten kaldıran yasa olmuştur. Savaş sonunda diğer bazı ülkeler de farklı oranlarda özürlü çalıştırma zorunluluğunu yasalarına koymuş ve çeşitli cezai yaptırımlar getirmiştir. Her ne kadar sonraki yıllarda bu cezai uygulamalardaki başarısızlık üzerinde sık sık durulmuşsa da özürlülerin istihdamında kısmen de olsa etkili olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş olduğu halde ülkemizde sanki savaştan çıkmışçasına kalabalık bir özürlü kitlesi bulunduğu kolayca söylenebilir. Batı ülkelerinde %1'in altında yapılan akraba evlilikleri ülkemizde kimi yörelerde her iki evlilikten biri olarak gerçekleşmektedir. Bu oran Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz yöresinde neredeyse %50'yi bulurken Batı Anadolu'ya gidildikçe azalma gösterse de ortalama %25-30 olarak gerçekleşmektedir. Özürlülüğe yol açan hatalı genleri taşıyan ve bu genlerin birleşmesiyle doğacak çocuklarda sonuçları görülen çeşitli özürlere ülkemizde yaygın şekilde rastlanmaktadır. Öyle ki doğan çocukların tümünün özürlü olduğu ailelerin bulunması ülkemizde ne yazık ki ender rastlanan bir durum değildir. Üstelik doğuştan özürü bulunan çocukların %70'inin ikinci, üçüncü hatta dördüncü bir özürü daha vardır ve bu şekilde doğan çocukların tedavi edilmeleri oldukça zordur. Trafik ve iş kazaları yüzünden her yıl ülkemizde binlerce kişi sakat kalmakta, bunlardan bazıları gözlerini kaybetmektedir. Tüm caydırıcı önlemlere, her türlü aydınlatıcı çalışmaya karşın trafik kazaları yılda on binlerce kişinin sakat kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Bunun yanında 1990'lı yılların başlarında SSK'ya bildirilen rakamlara göre Türkiye'de günde 500 iş kazası olmakla, bu kazalar nedeniyle 4-5 kişi yaşamını yitirirken 6-7 kişi sakat kalmaktadır. Üstelik bu tür kazalar iş kazalarının önlenmesini amaçlayan en az 15 yasa, 20 yönetmelik ve 29 tüzüğün bulunduğu bir ülkede olmaktadır. Özürlülerin istihdam sorununu çözeceği düşünülerek 1971 tarih ve 1475 sayılı iş kanununda Batı Avrupa ülkelerindekine benzer bir düzenleme yapılmıştır. Yasanın ilk çıktığında adı geçen düzenlemenin yapıldığı 25. madde şöyle öngörmektedir. İşverenler aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimseyle eski yükümlü çalıştırmak ve bunlara meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorundadır. A. 100 işçiye kadar işçi çalıştıran iş yerlerinde her tam 50 işçiye karşılık bir sakat ve bir eski yükümlü kimse. B. İşçi sayısının 100'den fazlası için her 100 işçiye karşılık 2 sakat ve 2 eski yükümlü kimse çalıştırılır. Ayrıca sakatların iş yerlerine alınmalarında o iş yerinin işçisiyken sakatlanmış olanlara öncelik tanınır. Şekil ve koşullarını düzenlemek amacıyla sakatların çalıştırılması hakkında yönetmelik 23.12.1971 tarihinde 7 Taksim 3600 sayıyla yayımlanmıştır. Muhtemelen dünyada özürlü sorunlarına ilginin artması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önce 1981 yılını özürlüler yılı ve 1981'den sonraki 10 yılı özürlüler 10 yılı ilan etmesinin etkisiyle Danışma Meclisi yukarıdaki düzenlemelerde görülen uygulama güçlüklerini giderebilmek ve uygulamayanlara cezai yaptırım getirebilmek amacıyla Temmuz 1983 tarih ve 2869 sayılı 1475 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki geçici madde eklenmesi hakkında kanunu kabul etmiştir. Yasanın dördüncü maddesiyle 1475 sayılı iş kanununun 25. maddesinin A bendi şu şekilde değiştirilmiştir. İşveren 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde %2 oranında sakat kimseyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun bir işte çalıştırmakla yükümlüdür. Aynı il hudutları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenlerin çalıştırmakla yükümlü olduğu sakat sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 1971 yılında iş hukukumuza belli koşulları taşıyan iş yerlerine %2 oranında özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu getirilmişse de 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı devlet personel kanununa göre işe alınan personel için bu kuralın uygulanabilmesi yasal olarak 10 yıl sonra mümkün hale gelebilmiştir. 1982 tarih ve 2559 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapan bir kanunla ve 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı kanun hükmünde kararname ile 657 sayılı yasanın 50 ve 53. maddeleri özürlerin devlet memurluğuna ne şekilde alınacağını ve açılacak sınavlarla ilgili düzenlemeyi içermiştir. Madde 50. Devlet kamu hizmet ve görevlerine devlet memuru olarak atanacakların açılacak devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslarıyla sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar, devlet personel başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir. Sakatlar için sınavlar ayrı yapılır. Madde 53. Sakatların devlet memurluğuna alınmaları ve hangi işlerde çalıştırılacakları, maliye, sağlık ve sosyal yardım, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıkları ile devlet personel dairesince müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Ayrıca 1980 tarihli bütçe kanununun 32 Taksim G maddesinde özürlerin istihdamı ile ilgili şöyle bir hükme rastlanmaktadır. Genel ve katma bütçeli daireler ile mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı iş yerlerinin iş kanununa tabi olmayan daire ve kurumlar 657 sayılı kanuna göre çalıştırdığı personele ait kadrolardan anılan yasanın 48. maddesine belirlenen genel ve özel koşulları taşımak kaydıyla sakat ve eski hükümler için iş kanununun 25. maddesinde belirlenen oran kadro ayırırlar ve yükümlü oldukları kadar atama yaparlar. Yıllar geçtikçe özürlülere iş bulunmasında yaşanan güçlükler yeni önlemlerin getirilmesine neden olmuştur. Bunlardan biri kontenjan uygulamasının yükseltilmesidir. 1998 tarihli ve 3.382 sayılı İş Kanunu İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile 572 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamede, değişiklik yapılması hakkında kanunda yukarıda değinilen %2 özürlü işçi kontenjanı %3'e çıkarılmış ve uygulamanın 1 Ocak 1999 tarihinde başlatılması öngörülmüştür. Ayrıca uygulama sırasında yoğun şekilde eleştirilen özellikle kamuya ait personel kadrolarında özürlü kontenjanının hesaplanışı sırasında ülke çapındaki tüm birimlerin yerine tek tek yerel birimlerin hesaba katılması nedeniyle ortaya çıkabilecek toplam özürlü kadrolarının belirsizliği konusuna da aynı yasal düzenlemede çözüm getirilmiştir. 22.5.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesiyle kontenjan uygulaması daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Madde tam metin olarak şöyledir. İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde bakanlar kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı terörle mücadele kanununun ek 1. maddesinin B fıkrası uyarınca istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı %6'dır. Ancak özürler için belirlenecek oran toplam oranın yarısından az olamaz. Aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar çalışma sürelere dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranların hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İş yerinin işçisi iken sakatlanan eski hükümlü ya da terör mağduru olanlara öncelik tanınır. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İşçi Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların iş yerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Yeraltı ve sualtı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca iş yerlerindeki işçi sayısının tespitinde yeraltı ve sualtı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. Bir iş yerinden mağlulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan mağluliyeti ortadan kalkan işçiler eski iş yerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklere tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat öder. Eski hükümlü çalıştırılmasına kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır. Bakanlar kurulunca belirlenecek oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü %80'den fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin %50'sini kendisi, %50'sini hazine öder. Bu maddeye aykırılık hallerinde 101. madde uyarınca tahsil edilecek para cezaları Türkiye İş Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığı'nca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapta toplanan paralar özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumu'na aktarılır. Toplanan paraların nerelere ve ne kadar verileceği Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Özürler İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Ülkemizde bir süreden beri yoğun şekilde kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesi konusu tartışılmaktadır. Hatta geçen yıllar içerisinde kimi kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin haberler çeşitli yönleriyle basında yer almakta ve koşulların gerçekleştiği durumlarda bu işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu işletmelerin yeni sahipleri işletmede kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için az ya da çok değişiklikler yapmakta ve bu arada çalışanların sayısı azaltma yoluna gidebilmektedir. Çalışanlar arasında kitabın önceki bölümlerinde yer verildiği gibi özürler en son işe alınan ve ilk işten çıkarılanlar arasında bulunduğundan genellikle bu tür beklenmedik işten çıkarmalarla özürlerin çok daha fazla mağdur olacağı düşünülmüş, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı kanunun 21. maddesinde özürlü işçilerin işletmenin kapatılması veya tasfiyesi dışında özürlülerin işten çıkarılmasına engel olunması hükme bağlanmıştır. Ve işletmeyi satın alan kişi ya da kuruluşların bu koşulları da peşinen göz önünde bulundurması öngörülmüştür. Maddenin özürlülerle ilgili ifadeleri şu şekilde düzenlenmiştir. Kapatma ve tasfiye halleri dışında sakat statüsü ile ilgili kanunların öngördüğü 1., 2. ve 3. derece çalışanlar işten çıkarılamaz. Kapatma ve tasfiye halinde ise işten çıkarma sakat personelle ilgili kanunların öngördüğü 1, 2 ve 3. derece iş kaybı tazminatı bu kanunun tanıdığı hakların 2 katı oranında ödenir. Yukarıda değinilen 1983 tarihli ve 2869 sayılı kanunla kontenjan uygulamasına cezai bir yaptırım getirilmesi öngörülmüş ve para cezası olarak düşünülen bu cezalar 1475 sayılı iş yasasının çeşitli cezaları düzenleyen 98. maddesine bir bent olarak yer almıştır. Buna göre 98. maddenin C bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 25. maddeye aykırı hareketle sakat veya eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya vekili hakkında çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 15 bin lira ağır para cezası hükmolunur. Yasada ayrıca sakatlık nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bu kimselerin iş yerlerinde genel hükümler dışında tabi olacakları özel ve ücret koşullarıyla iş ve işçi bulma kurumu tarafından özürlerin mesleğe yönlendirilmeleri, mesleki yönden işverenler tarafından nasıl işe alınacağının bir tüzükle düzenleneceği hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu tüzük, sakatların istihdamı hakkında tüzük adıyla Bakanlar Kurulu'nun 26.7.1987 tarih ve 87.11.545 sayılı karar eki olarak 16.3.1987 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kimi özürlü önderleri yeni bir şeymiş gibi sunulan bu tüzüğün aslında yalnızca önceden uygulanmakta olan yönetmeliğin ufak tefek değişikliklerle sunulmasından ibaret olduğunu belirtmişlerdir. İş ve İşçi Bulma Kurumu sakatların işe hazırlanması ve rehabilite edilmesiyle ilgili olarak 11.1.1988 tarihli ve 19.691 sayılı İş Gücü Yetiştirme Yönetmeliği adıyla bir yönetmelik hazırlayarak uygulamaya koymuştur. İş kanununda yapılan ceza yaptırımla ilgili de önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu önemsiz gibi görünen yaptırım yukarıda sunulan 1475 sayılı iş kanununun 98. maddesinin C bendinde yapılan ve 1988 tarihli ve 6831 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapan kanunda bir kalemde asgari ücretin üzerinde bir rakamla 500 bin TL olarak değiştirilmiştir. Bu yüksek cezayı ödemektense ne iş yaptırılırsa yaptırılsın herhangi bir özürlü işe almak bazı işverenler için böyle bir ortamda cazip bile görünmüş, özürlü istihdamında belli bir hareketlenme gözlenmiştir. Ne var ki bu cezanın yükseltilmesi konusunda aktif olarak rol oynamış, meclis nezdinde yoğun lobi faaliyeti yürütmüş körler kesimi bu hareketlenmeden en az yararlanan özürlü kesimi olmuştur. Kimse körlere iş vermek istememekle onlara iş yerinde ne tür bir iş yaptıracağını bilmemektedir. Kontenjan uygulamasında ağır ve hafif özürü bulunanlar arasında herhangi bir ayrım ve ağır özürlerin korunması için herhangi bir koruyucu önlem alınmadan uygulandığı böyle bir ortamda kuşkusuz iş verenler mümkün olduğu kadar hafif özürleri işe alma eğilimi göstermekte, İstihdam konusunda zihinsel özürlerin ardından gelen ve bu düzenlemelerin yapılmasında en etkin rolü oynayan körler bu kolaylıklardan en az yararlanan kesim olmaktadır. İlerleyen yıllar içinde yüksek enflasyona bağlı olarak etkinliğini ve caydırıcılığını yitiren bu para cezası, 1990'lı yılların sonlarında yeniden yükseltilerek ciddi bir yaptırım özelliği kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde kamu ve özel sektörde özürlü personel kontenjanının doldurulması hedeflenmiştir. 1998 tarihli ve 4382 sayılı yasayla yapılan çeşitli kanunlardaki değişiklikler sırasında kontenjanları doldurmayan işverenlere uygulanan parasal yaptırım günün koşullarına uydurulmaya çalışılmış ve buna kendiliğinden bir artış mekanizması getirilmiştir. Buna göre adı geçen yasanın 3. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir. 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 98. maddesinin 3.11.1988 tarihli ve 3.493 sayılı kanunla değişik C bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 25. maddedeki hükümlere aykırı hareketle sakat ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya vekiline çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 70 milyon lira para cezası verilir. 25. maddede öngörülen kontenjanların üstünde sakat ve eski hükümlü istihdam eden işverenlerin kontenjan fazlası sakat ve eski hükümlüler için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin %50'sini kendileri, %50'sini de hazine öder. Böylece işverenler kontenjan fazlası özürlü ya da eski hükümlü çalıştıracak olurlarsa desteklenmektedirler. Madde devamla, bu bentte belirtilen para cezası her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılda uygulanan ceza tutarının o yıl için 213 sayılı vergi usul kanunu yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle hesaplanacak ceza tutarlarında 1 milyon liradan az olan kesirler dikkate alınmaz. Bu bent uyarınca tahsil edilen para, cezaları İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin Maliye Bakanlığı'nca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapla toplanan paralar, sakat ve eski hükümler mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu'na aktarılır demektedirler. 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 101. maddesi özürlü kontenjanını doldurmayan işverenler için öngörülen cezaları günün koşullarına göre yeniden düzenlemiştir. Madde 101. Bu kanunun 30. maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 750 milyon lira para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasına hiçbir şekilde muaf tutulamaz. 1998 tarihli ve 4382 sayılı yasanın 4. maddesiyle mesleki eğitim ve istihdam konusuna biraz daha açıklık getirildiği görülmektedir. Madde şu şekilde düzenlenmiştir. 21.1.1946 tarihli ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Madde ek 1. 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 98. maddesinin 3.11.1988 tarihli ve 3493 sayılı kanunla değişik C bendi uyarınca, sakatların istihdam edilmemesi nedeniyle işveren ve işveren vekillerinden tahsil edilen para cezaları, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü'nce Özürler İdaresi Başkanlığı'nın görüş ve önerileri de alınmak suretiyle, sakatların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik projeler için kullanılır. Kurum gerçekleştirdiği bu projeler ilişkin raporları en geç izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Özürler İdaresi Başkanlığı'na gönderir. Kamu kurum ve kuruluşları her yıl Nisan ayı içinde çalıştırdıkları işçi sayısını İş ve İşçi Bulma Kurumu'na bildirmek zorundadır. Bu bildirmelerde kurumlar açık olarak kontenjanlar için istihdam etmek istedikleri özürlü ve eski hükümlü personelin hangi vasıflara sahip olmasını istediklerini belirtirler. Kurum toplam açık kontenjanları belirledikten sonra özür grupları için açılacak sınavların nasıl yapılacağına ilişkin esas ve usulleri ilgili kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak bir yönetmelikle tespit eder. Görüldüğü gibi özürler için %3 oranda kontenjan ayrılmış, birden fazla birimden oluşan iş yerlerinde çalışan personelin sayısı belki kontenjanın uygulanacağı sayının altında kaldığı düşünülerek, özellikle kamu kurumları için yaşanan bu sorunun çözümü için bir merkez teşkilatı ve tüm birimlerin kadro toplamının esas alınması yönünde önlem alınmış, caydırıcı olduğu düşünülen para cezaları getirilmeye çalışılmış, doldurulmayan kadrolar için kesilen para cezaları İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun denetiminde bir fonda toplanması ve özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı yönünde geliştirilecek projelerde kullanılması esası getirilmiştir. Bu tür düzenlemeler yukarıda belirtildiği gibi 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesiyle de geliştirilmiş, ayrıntılandırılmıştır. Gerçekten ilk bakışta birbirini tamamlayan uygulamalardan oluşan bir sistem varmış gibi görünmektedir. Bu sistemin uygulamadaki başarısına konuyla ilgili birkaç noktaya daha değindikten sonra açıklık getirmenin ve uygulamalara bakmanın yararlı olacağı kanısındayız. Bu uygulamalara bakmadan önce önemli ve kanımızca hayli ilginç bir durumu belirtmeden geçemeyeceğiz. 2004 yılı içinde yapılan Özürler Yüksek Kurulu toplantılarının birinde işverenlerin tüm caydırıcı önlemlere, üstelik muhtemel ödenecek ücretten daha yüksek olan doldurulmamış özürlü kontenjanı karşılığı ödenecek ceza tutarının yüksek oluşuna karşın, özürlü istihdam etmeye istekli görünenlerin de ya maaş ödeyerek işe gelmelerine gerek duymamayı ya da bu tür personelin yalnızca sigorta primlerini ödeyerek çalışıyormuş gibi göstermeyi seçtiklerinden söz edilmiştir. Bu durum kuşkusuz kitabın başından bu yana ele aldığımız konuyla yakından ilgili bir durumdur. Çalışan özürler ve gelir vergisi. Özürlerin açık iş piyasasında fazlaca yer almadığı 1960'lı yıllarda özürlerden hiç gelir vergisi alınmaması büyük bir kayıp olarak görülmemiştir. Bunun sonucunda 1960 tarihinde ve 193 sayılı gelir vergisi kanununda bu yönde bir hüküm konmuştur. Söz konusu bu hüküm aynen şöyledir. Madde 25. Aşağıdaki yazılı tazminat ve yardımlar gelir vergisinden müstesnadır. 1. Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebebiyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar. 2. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar, üyelerinin geri verilen mevduatı. Bu şekliyle o yıllarda özürlerden alınmamasına devlet açısından büyük kayıp görülmeyen gelir vergisi, 1971 yılında iş kanunu ile özürlere getirilen %2 çalışma kontenjanıyla belli oranda artış gösteren özürlü istihdamı dolayısıyla dikkat çeker bir düzeye gelmiş, bunun sonucu kendisini yanlış beyanla sakat göstererek gelir vergisi ödemeyen birkaç açık gözün davranışı bahane gösterilerek ve 12 Eylül rejiminin tozu dumanı içinde 21 Aralık 1980 tarihli bir yasal değişiklikle özürlerden gelir vergisi alınmaya başlanmıştır. Bu durum bazı özürlü önderleri tarafından 12 Eylül rejiminin özürlere bir hediyesi olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca bu gelişme özürlerin zaten sınırlı olan haklarına daha da fazla sınırlama anlamına gelen böyle bir uygulamayı gerçekleştirmekle bir sakınca görmeyen bu rejimin birkaç gün sonra başlayacak 1981 yılının dünya çapında özürler yılı olarak öne çıkarılacağından ve bu akımın sonucu kendi ülkesinde de izleyen yıllarda yukarıdaki uygulamasıyla çelişir nitelikte alelacele bir takım düzenlemeler yapmak durumunda kalacağından habersiz olduğu gibi çelişkili ve anlaşılmaz bir duruma düşmüş olduğuna da işaret etmektedir. Buna göre 1980 tarihli ve 2361 sayılı kanunda özürler iki dereceye ayrılmış, birinci derecede sakat olanlar, yani çalışma gücünü en az %70'ini kaybedenler ve ikinci derece %40'ını kaybedenler olarak sınıflanmıştır. Sakatlara uygulanacak gelir vergisi indirimi ile ilgili birinci derece sakatlara aile reisi için tespit edilen özel indirim tutarının 1,5 katı, ikinci derece sakatlara yarısı olarak uygulanması hükmü getirilmiştir. 28 Nisan 1981 tarih ve 1732 sayılı resmi gazetede sakatlık indiriminden yararlanacak hizmet erbabının sakatlık derecesinin tespit şekliyle uygulanması hakkında yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Bu şekilde devletin özürlü hizmet erbabından gelir vergisi almasının hukuksal çerçevesi oluşturulduktan sonra bu konuda ilerleyen yıllarda çeşitli düzenlemeler ve sorunlar da yaşanmıştır. Sözün burasında özürlerle ilgili farklı sınıflama ve tanımlamalar konusunda ülkemizde yaşanan bazı gerçeklere kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır. İş yerlerinde özürlü kontenjanla esas oluşturan iş gücü kayıp oranları, gelir vergisi indiriminden yararlanabilmek için ortaya konan sınıflamalar, çeşitli açılardan özürün ortaya çıkışı ve engel oluşturma tanımları önemli tartışmalara neden olmuştur. Kişinin herhangi bir organında ya da yeteneğinde ortaya çıkan yetersizlik, her durumda kişinin karşısına bir engel olarak çıkmakta ve onun süreç içinde bu nedenle diğer insanlardan geri ve avantajsız bir duruma düşmesine neden olmakta mıdır? Örneğin iki gözü görmeyen bir kimse görme gücü açısından %100 sakat olabilir. Buna karşın bu kimse her durumda iş gücünün %100'ünü kaybetmiştir denemez. Bilinen bir örnekle piyano çalan bir köle piyano çalma açısından özürlüdür denebilir mi? Ülkemizde birçok durumda bu iki özellik birbirine karıştırılmıştır. Tıpkı çalışabilirlik gibi eğitilebilirlik, askerliğe elverişlilik gibi diğer alanlarda da yetersizliğin engele dönüştüğü ve süreç içinde diğerlerinden geri kalmasına neden olduğu konusu kamuoyunda büyük ölçüde tartışılmamıştır. Bütün bu ayrıntılar üzerinde fazlaca durulmadan kişinin ancak tıbbi yönden yetersizliğini saptayabilecek eğitime sahip tıp doktorlarından bütün bu alanlarda da karar vermeleri istenmiştir. Ortaya çıkan çelişkili durumlar ve hastanelerden alınan raporların zaman zaman gerçeği yansıtmadığı görülünce, ülkemizde komedi boyutlarına gelen bu tür hastaneler arasında daha uzmanlaştığı ve bu özel konularda daha fazla bilgiye ve deneyime sahip olduğu düşünülen kimi hastaneler, hakem hastane olarak belirlenmiştir. Oysa bu alanlarda karar verebilmek hastanelerin değil, konularda tıp doktorlarının da bulunacağı farklı disiplinlerden gelen uzmanların oluşturacağı komisyonların işidir. Özürlü hizmet erbabından gelir vergisi alınması yönündeki düzenlemeler bununla da kalmamış, bu tür hizmet erbabının tabi olacağı özür dereceleri 2'den 3'e çıkarılmış ve özel indirim tutarları da değişikliğe uğramıştır. Buna göre 1. derece çalışma gücünün asgari %80'ini, 2. derece %60'ını ve 3. derece %40'ını kaybedenler olarak sınıflanmıştır. Uygulanacak özel indirim tutarı 2454 sayılı yasada 1. derece için 4 katı, 2. derece için 2 katı ve 3. derece için 1 katı olarak öngörülmüştür. Bu oranlar 1985 tarihli ve 3239 sayılı yasada 1. derece için 8, 2. derece için 4 ve 3. derece için 2 katı olarak saptanmış, 1980 yılına kadar özürlülerin hiç gelir vergisi ödememiş olduğundan söz edilmeksizin özürlülere yeni getirilen bir hakmış gibi sunulmaya kalkılmıştır. Bazı özürlü önderleri bu gelişme üzerine halk arasında yaygın Nasreddin Hoca hikayesine benzeterek bu durumu fakirin eşeğini kaybedip sonra bulup sevindirmeye benzettirmişlerdir. Özürlüler ve Erken Emeklilik 1960 yılında çıkarılan 193 veya 146 sayılı gelir vergisi kanunu ile özürlü hizmet erbabı için getirilen gelir vergisi muafiyetinin oluşturduğu rüzgar, 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu kanununda da kendini göstermiş, 3600 gün prim ödemek kaydıyla özürlülerin 15 yılda emekli olabilmesi kabul edilmiştir. Özürlülerin 15 yılda emekli olabileceği 1949 tarihinde çıkarılmış 5434 sayılı TC emekli sandığı kanununda 1981 tarihli ve 2889 sayılı kanun ile 5434 sayılı kanuna bir geçici madde eklenerek 1475 sayılı iş kanununun 25. maddesi uyarınca %2 kontenjandan yararlanarak TC emekli sandığı kapsamına giren işlerde çalışanlara iş kanunundan 10 yıl sonra emekli olma hakkı tanınmıştır. 9. maddeye bir J bendi eklenerek özürlü olan memurlara da aynı hak tanınmıştır.